Markos 5. bölümde İsa Mesih'in gerçekleştirdiği mucizeler vardır. 5. bölümün ilk 20 ayetinde İsa Mesih yetkiyle cine tutsak, kötü ruhlara tutsak bir insanı iyi ediyor. 21. ayetten sona kadar olan kesimde ise imanla bir bayan, bir kadın sağlık buluyor ve ölümden bir kız diriliyor. İsa kayıkla yine karşı yakaya geçince yanına büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havray yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Onu dört bir yandan sıkıştıran büyük bir kalabalıkta ardından gidiyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Bir sürü hekimin elinden çok çekmiş, tüm varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa ile ilgili anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden giysilerine bile dokunsam kurtulacağım diyordu. Bunu Markos 5. bölüm 21-28 ayetlerde okuyoruz. Bundan önceki ayetlerin yorumunu bir önceki programda yapmıştım. Gölün karşı yakasına geçmekle İsa yine kendi memleketine dönmüş oluyordu. Bu iki olay birbirine kenetlenmiş gibi gözüküyor. Yair'in kızına bakmaya giderken 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'ya yaklaşıyor. Bu aynı olayı doktor olan Luka'nın kaleminden okursak, hiçbir hekimin, doktorun onu iyileştiremediğini görüyoruz. Markos, bir sürü hekimin elinden çok çekmiş, tüm varını yoğunu harcamış dedi. Sağlık açısından oluşan masraflar sadece günümüzün sorunu değildir. Luka'nın kendisi bir doktor olduğuna göre, kadının durumu kuşkusuz çaresizdi. Markos da aynı teşhisi vermekte. Bir sürü doktorun elinden geçmiş ama iyileşeceğini daha da kötüleşmişti. Doktorların topluma yararları olduğu kuşku götürmez. Ama son hesapta şifayı veren Tanrı'dır. İnsanın yapısını tüm inceliğiyle bilen, onun yaratıcısı olan Tanrı'dır. Kanaması olan kadın İsa'nın nasıl bir kişi olduğunu bilmiyordu. Sadece onun hakkında söylenenleri duymuştu. Tam bir iman adımıyla İsa'ya yaklaştı. Belki sen de değerli dostum İsa hakkında akla sığmaz söylentiler duymuşsundur. Ama ön yargılarından, ailenin, toplumun göstereceği tepkiden dolayı ona yaklaşmaktan çekiniyorsun. Ama dostum bu kadın gibi sen de İsa'ya imanla yaklaşırsan o seni de geri çevirmeyecektir. Çünkü olay, bugünkü olay bir insanın sonsuz yaşamını nerede geçirmesine bağlı. Yani biz eninde sonunda öleceğiz. Peki öldükten sonra bize ne olacak? Acaba cennette mi yaşayacağız, cehennemde mi? İşte bu olayı bugün burada bir sonuca bağlayabiliriz. Tanrı'nın sözü bize ne diyor? Eğer İsa Mesih'e iman edersen bu sonsuz yaşama kavuşacaksın. İman etmezsen sonsuz cehenneme gideceksin. Bu nedenle buradaki olay, yani bizim hayatımızdaki geleceğimize ilişkin olay bir ölüm kalım meselesidir. Bu yüzden çevremize değil, kendi yüreğimize, kendi hayatımıza bakmalıyız. Tanrı'nın bize sunduğu kurtuluşa bakmalıyız ve buna göre karar vermeliyiz. Ondan bundan korkarak değil. Çünkü sonuçta bu hayat senin hayatındır ve kendi hayatın için karar vermen gerekir. Kadının öyle derin bir imanı vardı ki giysilerine bile dokunsam kurtulacağım diye düşünüyordu. Sonra ne oldu? Hemen o anda kanaması duruverdi, kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde ıstıraptan kurtulduğunu hissetti. İsa kendisinden bir gücün akıp gittiğini anladı. Kalabalığın ortasında dönüp giysilerime kim dokundu diye sordu. Öğrenciler ona, seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun? Dediler. Markos 5, 29-31 ayetler arası. Bana kim dokundu? İsa'nın çevresini saran yoğun bir kalabalık vardı. Buna karşın iyileşmek için tek bir kişi İsa Mesih'e imanla dokundu. Dokundu ve iyi oldu. Tek bir kişinin ona dokunduğunu nereden bildi? Bunu bildi çünkü kendisinden bir gücün çıktığını hissetmişti. Kendisinden giden güç şifa gücüydü. Bu sadece fiziksel şifa değildi değerli dostum. Mesih İsa ile özel şekilde temasta bulunan kişi öncelikle ruhsal açıdan ve aynı zamanda Rabbin isteğine uygunsa fiziksel açıdan da şifa bulabilir. Ama Rab bize önce ruhsal şifayı veriyor. Günümüzde durum değişmemiştir. Tanrı'nın sonsuz sözü olan İsa Mesih ile temasta bulunan, yani onun yaşam veren sözünü işiten çok insan vardır. Ama çoğunun hayatları değişmiyor. Bu gibileri belki de Mesih imanlısı olduklarını bile iddia edebilirler. Ama İsa'nın gücüyle yaşamaları değişmemişse, bu olaydaki kalabalığın bireyleri gibidirler. İsa ile temasta bulunuyorlar. Ama İsa'nın gücü onlara akmıyor. İsa'nın yaşam veren gücü, insan hayatını değiştiren gücü onların hayatında gözükmüyor. 12 yıldır kanaması olan kadın ise imanı sayesinde şifa buluyor. Hem kadın hem de İsa bu durumun farkındalar. İsa bunu yapmış olanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona tüm gerçeği anlattı. İsa ona, kızım dedi, imanın seni kurtardı, esenlikle git, ıstırabın son bulsun. Markos 5, 32-34 ayetler arası. İsa'nın bu sözü kadının yüreğine su serpmiş olmalıydı. Kendinizi bu kadının yerine koymaya çalışınız. 12 yıllık bir ıstırap birden sona eriyor ve İsa, şifanın kendisinden çıktığını bilerek ıstırabın son bulsun diye onayını basıyor. Kadını kurtaran neydi? Tabii ki İsa'nın göksel gücü, ama bu güçten yararlanabilmesi için kadının iman etmesi gerekiyordu. Bundan dolayı İsa, imanın seni kurtardı dedi. Herhangi bir kişiye ya da nesneye iman etmek kişiyi kurtaramaz. Ülkemizde nazar boncuğuna, muskaya ya da çeşitli türbelere iman edilir. Bu gibi nesnelerin hayatımızı etkilediklerine inanılır. Böyle bir inanç boştur. Oncuğa, boncuğa, türbelere ve benzeri gibi şeylere inanmak gericiliğin, cehaletin bir göstergesidir. Gericiliğin, cehaletin olduğu yerlerde de şeytan işini iyi yürütür. İnsanları istediği gibi yönetir. Cehalet, gericilik gerçekten de şeytanın insanlar için kurduğu sinsi tuzaklardır. İnsanı böylesine körü körüne bir şeylere bağlamak ister. Kadını ıstırap içerisinde tutan şeytanın gücüydü. Bu kadın 12 yıldır bu ıstırabı çekiyordu. Küçük kızın da 12 yaşında olduğunu fark ettiniz mi? 12 yıllık ıstırap birden sona ererken, 12 yıllık ışık karanlığı, hatta ölüm karanlığına gömülecekti. Havra yöneticisi herhalde sabırsızlanıyordu. Neden acele etmiyor? Bilmiyor mu durumun ne kadar acil olduğunu? Acele etmezse kızım ölecek. Çünkü o ölüm derecesinde hastadır diye düşünüyordu herhalde. Rabbimiz bilerek hareket etmedi. Mesih ise bu kadınla uğraşırken birisi babaya gelip kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu kadının durumuna biraz daha bakalım değerli dostum. 12 yıllık bir karanlık birden aydınlık oluverdi. Neden? Çünkü İsa Mesih aydınlık başkanıdır. O ışıktır. Bu olaydan az sonra İsa küçük bir kızcağıza şifa vermeye gidecek. Kız 12 yaşında. Şeytan 12 yıllık bir yaşamı ölümün karanlığına gömmek amacında. Ama İsa'nın gücü ölümün karanlığını yenecek aşamadadır. Bir kez diriliş ve yaşam benim diye konuşan ise havra yöneticisi Yair'in kızına şifa vermeye giderken bu kadının durumu onu alıkoymuştu. Tapınak yöneticisi herhalde daha önce de belirttiğim gibi sabırsızlanıyor. Keşke bu kadın ortaya çıkmasaydı. Benim kızım ağır hasta. Belki de yüreğinde İsa'ya kızıyor. İsa neden acele etmiyor diye düşünmüş olmalıydı. Oysa İsa olayların nasıl gelişeceğini çok iyi biliyordu. Tapınak havra yöneticisi Yair'in evini karartan ağır bir hastalık değil, ölümdü. İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye kızın öldü dediler. Artık öğretmeni niye rahatsız ediyorsun? İsa bu sözlere aldırmadan havra yöneticisine korkma, sadece iman et dedi. İsa Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gelmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine geldiklerinde İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara niye gürültü edip ağlıyorsunuz dedi. Çocuk ölmedi, sadece uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Markus 5, 35-40 ayetler arası. Değerli dostum, her zaman İsa'ya iman etmeyenler olacaktır. İsa'yla alay edenler olacaktır. İsa çocuk ölmedi derken tanrısal bilgeliğiyle bunu söylemişti. Çocuğu daha görmemişti. Çocuğu görenler ise onun ölmüş olduğuna emindiler. Bu yüzden bazıları İsa ile alay ettiler. Ancak sonuca bakılmalı. Söz söylemek kolaydır. İsa sadece söz söylemekle kalmadı. Derken ise bu eve girdi de iman etmeyenleri dışarıya çıkardı. Onlar çıktıktan sonra İsa Mesih odaya girdi. Markos durumu şöyle anlatır. Çocuğun elinden tutarak ona Talita kumi dedi. Bu söz kızım sana söylüyorum kalk demektir. Markos 5 ayet 41. Talita kumi Aramice bir sözdü. Çocuğun ana diliydi. O günlerde alışveriş için kullanılan dil Grekçeydi ama İsrail'de hem Grekçe hem de İbranice hem Aramice konuşuluyordu. Özellikle Galile bölgesinde Aramice halk dili olarak yerini almıştı. Müjde yazıcılarından sadece Markos Aramice bu sözü dikkatimize sunmaktadır. Bu sözde bir sevgi ve sıcaklık vardır. Belki de kuzum, yavrum, canım kalk diye çevrilebilir. Bu olayda duygularımızı harekete geçiren bir sevgi, bir merhamet görülmektedir. 12 yaşında olsun ya da 5-6 fark etmez. Yavrusunu küçük yaşta yitiren anne babalar bu durumu çok iyi anlayacaklardır. Yavrunuzu bir daha görememek, onu kucaklayamamak, bağrınıza basamamak çok çok acıdır değil mi? Ölümden dönmek yoktur deriz ama İsa ölümü bile ters çevirdi. İsa özellikle küçük çocukları çok sever. Bırakın onlar bana gelsinler çünkü Tanrı egemenliği bunlara aittir der. Küçük yaşta çocuk yitirenleri de İsa avutuyor, teselli ediyor. Diriliş gününde İsa bu küçüklere Talita kumi diye seslenerek onlara sonsuz yaşam vermek ister. Ve verecek de. Tam bu 12 yaşındaki kıza olduğu gibi. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yiyecek bir şey verilmesini buyurdu diyor Markos 5. bölüm 42-43. Ayetlerde. Ne pratik bir öneri değil mi? Çocuğun en doğal ihtiyaçlarından birinin sağlanmasını buyururken sevgi ve merhamet sergiler. aynı zamanda İsa yaratmış olduğu mucizenin abartılıp büyük bir gösterişe dönüşmesini engellemek istiyor. Bu bölümde Markos, kaleme aldığı müjdenin odak noktasını oluşturan üç mucizeyi anlattı. Cinli bir adamın iyileşmesi, 12 yıllık kanaması olan bir kadının iyileşmesi ve küçük bir kızın ölümden dirilişi. İsa bu mucizeleriyle değerli dostum kendi kişiliğini açıklıyor, ortaya koyuyor. Tanrı gücüyle gelen ve harekete geçen Tanrı kulu. Kendisine hizmet edilmek için değil ama başkalarına hizmet etmek için geldi Rabbimiz İsa Mesih. O bugün de halen hizmet etmektedir. Halen insanlara kurtuluş vermektedir. Bu kurtuluş öyle birkaç günlük bir kurtuluş değil, 40-50 yıllık bir kurtuluş değil. Bu kurtuluş sonsuz bir kurtuluştur. Değerli dostum, her insan günahlıdır, eninde sonunda ölecektir. Neden ölüyoruz? Çünkü günahlıyız. Günah ölümü getirdi. Ve bu nedenle de kayıbız. Eğer günahlıysak kayıbız. Kayıp demek yaşamın özü olan Tanrı'dan kopmak ve sonsuza dek Tanrı'dan ayrı yaşamak demektir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sonsuza dek cehennem demektir. Ama Tanrı bizleri sevdiği için, bizlere merhamet ettiği için bizlere kendi varlığından Mesih'i gönderdi. İşte Mesih bugün şifa veriyor. Sonsuz şifa veriyor. Önemli olan budur. Nedir bu sonsuz şifa? Bu sonsuz şifa değerli dostum, Mesih'e iman edenin sonsuz hayatı oluyordu ondan. Yani ruhsal anlamda İsa Mesih'e iman eden kimse ölümden diriliyor ve sonsuza dek ebediyen yaşıyor demektir. Öldükten sonra cennete gidecektir ve Tanrı ile birlikte yaşayacaktır. Cennette sonsuza dek. İşte budur Mesih inancının özü, temeli. Bu sana da sunulmaktadır.